Ayrım 20. Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 237. ABD'nin sevdiği Müslümanlar yalnızca ajan ve fahişelerdir. Obama geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deydi ve biz İslam dünyasının düşmanı değiliz açıklaması yaptı burada. Bu vesileyle siz neler söylemek istersiniz? Şayet uçakla ABD'ye seyahat ediyorsanız vizenizi almışsınız demektir ve size biletinizin olup olmadığından başkaca soru sorulmaması gerekir, değil mi? Ama öyle olmuyor. Yolunu bulmuşlar. Size helal gıda ister misiniz diye soruluyor ve Müslüman olup olmadığınız tespit ediliyor önce. Şayet helal cevabı vermişseniz hemen özel bir gözetim altına alınıyorsunuz. Bir de mesela ABD'den transit vize alıp üzerinden geçeceksiniz diyelim Alaska'da, New York'ta, Atlanta'da falan. Belki geçici bir duraklamayla yolunuza devam edeceksiniz. Söz konusu gözetim altına alınma durumu yine değişmiyor. Üstelik isminiz gizli Amerikan arşivlerindeki hikmeti kendinden menkul sakıncalılar arasında geçiyorsa şayet, başka bir ülkeden gelip başka bir ülkeye, mesela Asya'daki bir ülkeye transit gidiyor olsanız dahi size Amerika üzerinden geçiş izni vermiyorlar. Netice şudur, ABD İslam düşmanı bir rejimdir ve dost belledikleri Müslümanlar da yalnızca kendilerinin köpeği olanlardır. Onların dostları ABD politikalarına uyacak olanlarla Amerikan askerlerine fahişelik yapacak olanlardır. İstedikleri ve sevdikleri işte sadece bunlardır. Yeri gelmişken Irak'taki Amerikan dostu hainleri biliyorsunuz. Bugün sahva uyanış meclislerindeki hainler hükümetteki diğer hainler tarafından oyuna getirilmiştir. Sünni hainler Şii hainler tarafından ihanete uğratılmıştır. Ama her iki kesim de aynı zamanda Amerika'nın ucuz ajanıdır. Amerika için dost yok, köpek vardır. Anlıyorsunuz değil mi? Amerika'nın köpeği olmayı reddedenler ise onun İslam düşmanı öfkesini hedeftir yalnızca. Sırf Müslüman oldukları için Guantanamo'da esir edilebilenleri biliyorsunuz. Afganistan'daki yozlaşmış kabile mensupları yahut Pakistan'daki polis tarafından alçakça Amerika'ya satılan Müslümanlar bunlar. Birçoğu sırf Müslüman oldukları için kanun dışı olarak orada tutsak tutulmaktadır. Bir yere de gönderilmiyorlar çünkü Amerika'nın dostlarından kendilerini talep eden hiçbir ülke yok. Örnek olarak Venezuela Devlet Başkanı Kumandan Hugo Chavez tüm bu Müslüman esirlerin Venezuela'ya gönderilmesini talep etmiştir. Ancak oraya gönderilen henüz hiç kimse de yoktur. Peki neyi bekliyorlar? Obama %99'unun Müslüman olduğu söylenen bir ülkede tabii ki böyle konuşacaktır. Bu arada biliyorsunuz Türkiye'deki Müslümanların sayısı belki ancak %75 civarındadır. Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri hesaba katılarak bir yüzde verilmelidir bence. Evet, yani böyle bir ülkede hayır biz Müslümanlardan hoşlanmıyoruz diyecek hali yok. Diğer yandan tabii ki Müslümanları seviyorlar, kendilerine ajan olmaları durumunda elbette. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 11 Nisan 2009. Emperyalizme karşı Latin Amerika Birliği. Kumandan Carlos, Hristiyan Yahudi emperyalizmine karşı Latin Amerika'daki elbette bilhassa ülkeniz Venezuela'daki gelişmeleri ve hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dinleyiniz. Bağımsızlıklarından bu yana geçen 200 yıllık zaman dilimi itibariyle bugün Latin Amerika'da tarihlerinde ilk defa olarak yalnızca demokratik rejimler iş başındadır. Tek bir askeri diktatörlük dahi yoktur artık. Latin Amerika'daki tüm yönetimler seçimle göreve gelmişlerdir bugün. Şüphe yok ki seçimler ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Bazı ülkeler tabii ki diğerlerinden daha demokratiktir. Fakat yine de hiçbiri güçle iktidara gelmek ve iktidarını baskıyla sürdürmek anlamında diktatörlük değildir. Ek olarak bu ülkelerin çoğunda ilerici sol çizgide bir temayül ve sosyalizm taraftarı rejimler bulunmaktadır. Aynı şekilde yine bu ülkelerde kendilerini Amerikan emperyalizminden uzak tutmak tarzında hakim bir temayül söz konusudur. Honduras gibi Amerika'nın dibindeki bir ülkede dahi böyle bir temayül bulunmaktadır ve istikbalini Venezuela ve Brezilya gibi ülkelerin oluşturacağı bir birlikte görmektedir. Bu istikamette bir karar almıştır Honduras. Çünkü artık geçmişteki gibi bir sefaleti sürdüremeyeceklerinin farkındadırlar. Anlıyor musunuz? Evet. Karayipler'deki diğer ada ülkeleri dahil hepsi artık gelişmek istemektedir. Tümü Venezuela'ya, Küba'ya, Brezilya'ya, Ekvador'a çok daha yakındır bugün. Geçmişe, o 200 yıllık sefalete geri dönmek istememektedirler bundan böyle. Venezuela'nın bu noktada temel bir rolü ve siyasi bir önemi bulunmaktadır ki, şöyle, bir Bolivar devrimi söz konusudur Venezuela'da. Simon Bolivar, Latin Amerika tarihindeki en önemli tarihi şahsiyettir. Onun Latin Amerika tarihine vurduğu damganın benzerini vurabilmiş bir başkası daha gelmemiştir. Müstesna bir insandır, idealist ve devrimci bir insandır. Ve yine onun 200 sene önce yazdıkları hala geçerlidir. Bu kadar kalite arz eden bir şahsiyettir ve problemlerimize çözüm yolu göstermektedir. Sonrasında şimdi Venezuela'nın Allah'ın bir lütfu olarak sahip olduğu zengin toprak, her nevi maden, mesela elmas, altın, demir, özellikle petrol ve doğalgaz, işte tüm bu imkanlar böyle bir Bolivar devrimine iktisadi ve mali olarak öncelik etme kabiliyet ve talihini vermektedir Venezuela'ya. Yani tüm diğer Güney Amerika ülkelerini bu devrimci ideal merkezinde halkalayıp birleştirme kabiliyetine maliktir Venezuela. Bu birlikte istisna belirten tek ülke ise Kolombiya'dır. Kolombiya, ABD'nin Güney Amerika'daki ana üssüdür. Fakat Kolombiya da düşecektir çünkü hükümeti yasa dışıdır ve elbet bir gün devrilecektir. Kolombiya'da da bir devrim gerçekleştirecektir er geç. Belki bugün değil, belki hemen yarın değil ancak mutlaka gelecektir o gün. Ve Latin Amerika'nın milletler arası pozisyonu sadece Venezuela'nın değil, Brezilya ve diğerlerinin de gösterdiği şekilde devrimci İran'la yakın münasebetler kurmak tarzında gelişmektedir. Biz İran'da bir devrim, İslamcı bir devrim gerçekleştiğini söylüyoruz. Fakat Latin Amerika'da Müslüman bir çoğunluk veya Müslüman bir ülke yoktur malum. Elbette günden güne Müslüman olanlar çoğalmaktadır ama bu bölgede onlar sadece bir azınlıktır şu an. İşte bu Latin Amerika ülkeleri hatta Ekvador bile İran'la yakın ilişkiler kurmaktadır şimdi. Yaygınlaşan tüm bu İran'la ilişki kurma temayülü tarihi bir gelişmenin tezahürüdür aslında. Bu temayül durmayacak ve daima gelişecektir. Bu gelişme 3. Dünya denilen ülkeler halkasının artık kendi bağımsızlığıyla duyduğu gururun, kendi bağımsızlığına dönük hassasiyetinin bir ifadesidir. Onlar bugün bu istikamette işbirliği yapıyorlar ve günü gelince de hepsi bir şekilde birleşecektir. Bundan zerrece şüphem yoktur. Çünkü ancak böyle bir birlik sayesinde süper güçlerle karşı karşıya gelebilir, hesaplaşabiliriz. Türkiye hakkında bugüne dek söylediklerim de işte hep bu esas üzerindedir. Avrupa Birliği'ni falan bahis mevzu bile etmiyorum. Unutulması gerekendir o. Sovyetler diye bir tehdit artık söz konusu değildir. İçinizdeki insanlara haklarını verin. Kendinizi İslam ve muhteşem Türk tarihi üzerinde temellendirin. Osmanlı geleneklerinin en iyilerini, yani hepsini değil de en seçkinlerini yeniden geri getirin. İşte böylelikle Latin Amerika'nın bugün belirttiği kurtuluş istikametinin bir benzeri ve daha güzeli meydana çıkmış olsun. Elbette böyle bir Türkiye benim Latin Amerika için tarih ve çerçevesini arz ettiğim tarzda sosyalist bir ülke olmayacaktır. Ama ne olacaktır? Daha adil ve bu kez hakikaten Türk olan, demek ki hakikaten İslami olan bir Türkiye olacaktır. Bugün ülkenizin gittiği istikamet de budur. Bundan hiç şüphem yoktur. Şu sıralar Kırgızistan ve çevresinde gerçekleşen siyasi gelişmelerde, yani bir araya gelip Rusya ile bir ittifak kurmaları da aynı şekilde çok önemlidir. Her şeyden önce bugün Rusya'nın artık kalkıp da Kırgızistan'ı işgal etmek gibi bir amacı yoktur. Veya kalkıp Tacikistan'ı ve diğerlerini işgal etmek gibi bir niyeti yoktur. Tam tersine bugün için onların asıl ilgilendiği nokta tüm bu ülkelerdeki yabancı güçlerin buralardan sökülüp atılmasıdır. Bu da tabii ki güzeldir. İstikbalin, geleceğin bize gülümsediğini düşünüyorum gönüldaş. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Şubat 2009. Latin Amerika'daki İslami yükseliş. Gönüldaş Carlos, Uruguay'daki Yeşil Tugaylar öyküsüyle alakalı olarak 10 gün önce Isabel Hanımefendi'ye bir röportaj metni göndermiştim. Okuyabildiniz mi? Evet okudum. Kem Mirzabeyoğlu bu röportajla ilgili olarak sizin görüşlerinizin sorulmasını talep etti benden. Yeşil Tugaylar adına İbrahim Cortez'le yapılan bu röportaj ve Latin Amerika'daki İslam hakkında neler söyleyebilirsiniz? İbrahim Cortez'i maalesef tanımıyorum. Onunla ilgili bir bilgi okumadım ve arka planını da gerçekten bilmiyorum. Bu mevzuda yeterince bilgili değilim. Fakat Latin Amerika'daki durum hakikaten çok ilginçtir. İslam, bilhassa yerli halk arasında ve yine birçok devrimci arasında günden güne yayılmaktadır. Uruguay'daki Tupamaros'u, Milli Kurtuluş Hareketi MLN biliyorsunuz. Onların etkili olduğu şehir alanları vardır. Montevideo ve kıyı bölgeler vesaire. Onlar daha çok şehirli insanlardır ve bir de dağlarda yaşayan bir cephesi vardır ki yerlilerdir bunlar ve bu insanlar da Müslüman oldular ve halen oluyorlar. Birkaç sene önceki bir durumdan bahsediyorum size ve bu Latin Amerika için son derece yeni bir hadise. Üstelik aynı durum Venezuela için de geçerli ve her geçen gün çok sayıda insan İslam'a geçiyor. Çünkü Katolik Kilisesi siyasi olarak bugüne kadar halka karşı hep ezenlerin ve emperyalistlerin yanında saf tutmuştur. Bundan dolayı insanlarda taşımış oldukları dine karşı bir şüphe doğmuş ve çoğu da İslam'a dönmüştür. Buna bir başka örnek de Evangelik Kilisesi için söz konusu. Brezilya'da faal olan bu kilise mensuplarından ABD yararlanmaya kalkmış ve onları CIA muhbiri olarak kullanmıştır. Tüm bu saydığım faktörlerden dolayı bu insanlarda şu an bir çeşit isyan yükselmiş ve çok sayıda insan bu sebeple Müslüman olmuştur. Juan Carlos, Milletler Arası raporlarda, özellikle gizli servis raporlarında Brezilya, Arjantin ve Paraguay arasındaki ortak sınır bölgesi olan bir üçgenden bahsediliyor. Ve o bölgedeki, biliyorum biliyorum, bu büyük bir propaganda hadisesidir. Size söylemek istediğim şudur. Orada yuvalanan bir Hizbullah oluşumundan söz ediliyor ki bu tamamen yanlıştır ve çok büyük bir propaganda operasyonudur. Hiç şüphesiz orada yaşayan Müslümanlar, Müslüman Araplar vardır. Ancak buralara ticaret için gelip yerleşmişlerdir. Bir ticaret bölgesidir orası. Brezilya, Paraguay ve Arjantin arasındaki bir ticaret bölgesi. Bu bölge iki sebepten çok değerlidir. Birincisi haberleşme bakımından stratejik bir yerdir burası. Bu alan İspanyolların hakim olduğu zamanlardan bu yana stratejik bir merkezdir Güney Amerika'da. ABD'nin amacı ise stratejik bir üs kurmaktır orada. Bunun dışında bir başka önemli özelliği daha vardır o bölgenin. Orası Güney Amerika'nın en büyük temiz su havzasıdır. Yakın gelecekte içilebilir yahut kullanılabilir temiz su azlığının ve ihtiyacının ne kadar büyük problemlere yol açabileceğini göreceğiz. Bugün Orta Doğu'da gördüğümüz gibi. Türkiye'nin belli bölgelerinde ve özellikle Afrika'da su azlığının ne demek olduğunu daha bugün müşahede edebiliyoruz. Yine Güney Amerika'nın belli bölgelerinde temiz su dağıtımı yeterli değildir. Ve bahsi geçen bölgede devasa boyutlarda bir temiz su havzası vardır. İşte ABD bu nevi propagandalarla elini oraya sokmak istemektedir. Bu stratejik değere ilaveten başta bahsettiğim diğer merkezi stratejik önemi sebebiyle de böylesi propagandalar köpürterek burada güya Hizbullah'la, El-Kaide ile, İslam'la savaşmanın manivelası olacak bir üs inşa etme emeli peşindedir. Malum dünyanın birçok bölgesindeki işgal gerekçeleri de hep bu tür zırvalara dayanmaktadır ve müdahalelerini meşru gösterme amaçlıdır. Ama tamamen gerçek dışıdır elbette. Orada Latin Amerika'nın her yerinde olduğu gibi Lübnan'dan gelen göçmen Araplar vardır. Bazıları Müslüman, bazıları Şii'dir tabiatıyla ve bunların da Lübnan'daki Hizbullah'a sempati duyması kadar normal bir başka şey daha olamaz. Hizbullah onlar için bir terörist organizasyonu da değildir hiç kuşkusuz. Aksine Hizbullah daima terörizme ve teröristlere karşı savaşmış bir teşkilattır. Terörist olan ise Siyonistler ve emperyalizmin ajanlarıdır. Halkı bombalayan, katleden, tüm o katliamları yapanlardır terörist. Bu bakımdan Hizbullah en büyük antiterörist teşkilat ola gelmiştir hep. Kastettiğim hakiki Hizbullah elbette, yoksa Venezuela'daki gibi birkaç kişinin bir araya gelip kendisini Hizbullah ilan etmesini ve sağa sola küçük bombalar yerleştirmek tarzında aptalca eylemlerini kastetmediğim açık. Bu Hizbullah falan değil, Hizbullah gerçek bir parti ve teşkilattır. Yani neticede gelmek istediğim nokta anlayacağınız üzere ABD tarafından 15-20 yıldır laf edilen o üçgen meselesi, o bölgeye bir üs inşa etmenin bahanesi olarak köpürtülen bir büyük propagandadan başka bir şey değildir. Ancak bu amaç onlar için hiç de kolay değildir artık. Brezilya'nın ilerici bir hükümeti vardır, Bolivya'nın devrimci bir hükümeti vardır, Paraguay'ın ise milliyetçi ve halkçı bir hükümeti vardır. Üstelik başında da bir eski piskopos, bir papaz vardır. Hem de Güney Amerika'nın her tarafında tarihi açıdan ilerici, anti-emperyalist, sömürgecilik karşıtı ola gelmiş biricik kilisenin temsilcisidir o. Paraguay kilisesi dışında tüm diğer Latin ülke kiliseleri halka karşı olmuş ve işbirlikçiliğe sapmışken onlar hep anti-emperyalist kalmışlardır. Yerlileri ve onların haklarını, dillerini korumuşlardır. Ve şimdi onlar iktidardadır. Bir piskopos. Bu çok güzel bir gelişmedir. Siyonistler de işte bu durumdan hiç memnun değiller. Çünkü oradaki muhtemel bir ABD üssü aynı zamanda bir Siyonist üssü olacaktır da ondan. Anlatabiliyor muyum? Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Mart 2009. Zirve mizansenleri ve İber-Amerika zirvesi. Bugün izninizle geçen hafta 17-19 Mayıs 2010 İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen İber-Amerika zirve toplantısı hakkında konuşmak istiyorum. İspanya ve Portekiz'in geçmişte sömürgeleştirdikleri Latin Amerika ülkeleriyle birlikte düzenlediği ve Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu bir zirveydi bu. Venezuela bu zirveyi belli bir şekilde boykot etti. Arjantin, Brezilya ve tabii Fransa gibi ülkeler zirveye devlet başkanı seviyesinde katılırken Venezuela iki bakan yardımcısı gönderdi zirveye. Başkan Chavez'in yoldaşı eski bir subay olan Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu bakan yardımcısıyla Francisco Arias Cardenas, Avrupa ve Asya'dan sorumlu bakanlıkta geçici bakan yardımcılığı yapan bir diğer kişiydi bunlar. Dış işlerinden sorumlu olan bakan ise bir başka zirve münasebetiyle İran'a gitmeyi tercih etmişti. Venezuela'nın Madrid'deki zirveye bakan seviyesinde katılması müstesna bir tavır ve boykot tarzıdır. Çünkü Avrupa Birliği mensuplarının da katıldığı bu tür zirveler her devlet başkanının kendi ülkesinde ve basında reklamını yaptığı bir karnaval niteliğinden öteye geçmez. Çünkü Avrupa Birliği hükümetleri gerçekte kendi hür iradeleriyle herhangi bir karar alamazlar. Mali ve ekonomik bakımdan nihai kararlar Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de alınır. Bir diğer ifadeyle tüm bu nevi kararlar için Brüksel'deki komisyonlara, uzmanlara gitmek zorundadırlar ve bu merkezlerde çalışanlar da seçimle gelmiş falan olmayıp tayinle gelmiş kişilerdir. Neredeyse tüm bürokrasi böyledir ve her şey ya Brüksel'deki komisyonlara yahut Frankfurt merkezli AB Merkez Bankası'na gider. Böyle olunca devlet başkanları nasıl olup da Latin Amerika ülkeleriyle bir araya gelip ortak bir siyasi, mali, ekonomik istikamet belirleyebilirler ki? Böyle bir yetkileri yoktur en başta. Kaldı ki Latin Amerika mütecanis, homojen yapısı olan bir bölge de değildir. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile çok yakın ilişkileri olan bir ülkedir. Bazı Orta Amerika ülkeleri de Honduras'taki darbe sonrasında ABD ile daha çok yakınlaşmaya başlamışlardır. Peru ve Kolombiya yine aynı durumdadır. Sol kanadın bir takım hatalarından dolayı seçimle iktidara gelen ve devrimci adımlar atmak yerine bölgede bürokratların mondiyalist çizgisine paralel davranacağını ilan eden sağcı devlet başkanı sebebiyle Şili'de muğlak bir mevki belirmektedir artık. Chavez ve yanındaki ülkeler yine ayrı bir nitelik belirtiyor malum. Evet, Latin Amerika ülkeleri homojen olmayan bir yapı belirtir ve birbirlerinden suni olarak türetilen çıkar çatışmalarıyla ayrılırlar. Oysa Venezuela'nın ALBA, Amerika için Bolivarcı alternatif ile geliştirmeye çalıştığı hakiki ve fonksiyonel bir birliktir. Şu an mesela Küba, Nikaragua, Ekvator, Bolivya'nın mensup olduğu ve diğerlerinin de katılacağı bu hakiki ekonomik birliktir asıl mana ve fayda belirtecek olan. Honduras da bu birliğin mensubuydu fakat ABD'nin tertiplediği bir darbeyle yönetim değişti ve Honduras böylelikle ALBA'dan uzak tutulmak istendi. Peki hemen her tarafta şurada burada düzenlenen tüm bu zirvelerin, toplantıların manası nedir? Öyle ya, katılanların son sözü söyleyemedikleri ve laf kalabalığıyla nihayetlendirdikleri tüm bu zirvelerden amaçlanan nedir? Cidden anlamak zor. İçinde ABD'nin bulunduğu bir zirvede Latin Amerika ülkelerinin belirleyici bir söz hakkı yoktur. Avrupa Birliği ülkelerinin devlet başkanlarının katıldığı zirvelerde hakeza. Kararların nasıl alındığını söylemiştim. Hemen tüm nihai kararlar ister Brüksel'de ister Washington'da bulunsunlar, AB'nin, Dünya Bankası'nın, IMF'nin politika ve çıkarlarını gözeten bürokratların ağzına bakmaktadır. Gerçek bu olunca devlet başkanlarına da Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'nin yaptığı gibi zirvelerde güzel karılarıyla ortalıkta salınmaktan ve basında boy göstermekten başka iş kalmamaktadır. Belli bir entelektüel seviyeden mahrum fakir insanlara yahut alelade toplum kesimlerine de sabahtan akşama televizyon başına mıhlanıp tüm bu tiyatroları seyretmek ve güya bir şeyler oluyor, bazı kararlar alınıyor zannına kapılmak düşmektedir. Hangi devlet başkanının karısı ne yapmış, kim nereden giyinmiş, çocuklarının hangi köpeğe yahut oyuncağı varmış gibi magazin yorumları kendilerine bombardıman edilen ve böylece zihinleri meşgul edilen bu insanlar bu şekilde aldatılmakta, bir Hollywood filmi senaryosu gibi mizansenler hazırlanmakta, nihai kararların belli merkezlerdeki uzmanlar tarafından önceden alındığı kendilerinden gizlenmektedir. Arap dünyasında düzenlenenler gibi başka bazı zirvelerde alınan kararlar da yine o ülkelerde gerçek söz sahibi olan ordularca, gizli servislerce, polislerce, parlamentolarca, hanedan ailelerince, aşiretlerce önceden kararlaştırılan politikaların vitrin önünde ve başka aktörlerin dilinden ilan edilmesinden öte bir mana taşımamaktadır. Kısacası bu zirvelerde o anda alınan kararlar hemen hemen yok mesabesindedir. İşte tüm bu sebeplerle Venezuela'nın geçtiğimiz hafta Madrid'de düzenlenen zirveyi belli bir diplomatik üslupla boykot etmesinden gurur duyuyorum. Başbakan Erdoğan'ın son dönemde aldığı cesur dış politika kararlarını da bu vesileyle takdirle anmadan geçemeyeceğim. Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Lula da Silva, İran konusunda aldıkları karar, ABD ve Fransa'nın oluşturmaya, dizayn etmeye çalıştığı İran'a ambargo ve kuşatma planlarını derinden etkileyip engelleyebilecek bir kıymet belirtmektedir. Ama aynı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne katılma çalışmalarına da hız vermektedir. Halbuki nedir AB'ye katılmanın manası? Bellidir ki Türkiye'de yaşayan halkın en tabii haklarını sınırlayan bazı kanunlar tamamen değişecek ve bu yönde belli bir rahatlama söz konusu olabilecektir. Ne var ki diğer yandan Türkiye'nin zaten nispeten az olan bağımsızlığının o kalan kısmı da AB'ye devredilecek. Mesela mali ve ekonomik kararlar artık Ankara veya İstanbul'da değil, Brüksel'de alınacaktır. Netice olarak böylesi zirvelerle gözümüzün boyanmasına izin vermemeliyiz. Bunlar nihai kararların alındığı yerler değil, halkın oyalandığı, eğlendirildiği, zihnen meşgul edildiği, apaçık aldatıldığı mizansenlerdir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 22 Mayıs 2010. Haiti, dünün en zengin, bugünün en fakir Amerika ülkesi. Bugün Haiti'deki deprem hakkında konuşmak istiyorum. Şu an gerçekleşen hadise gerçekten çok dikkate değer. Elbette çok büyük bir trajedidir bu. Çünkü Amerika kıtasının en fakir ülkesidir tamamen tahrip olan. Ancak şurasını da unutmayınız ki geçmişte bir Fransız sömürgesi olan Haiti 19. yüzyıla kadar Amerika kıtasının en zengin ülkesiydi. 1789 devriminin patlak verdiği sırada Fransa 5 kıtada toprağı bulunan bir imparatorluktu ve o dönem Fransa'nın toplam gelirinin yarısı Haiti'den gelirdi. Hakikaten inanılmaz bir şeydir bu. Haitililer tüm Fransız krallığının toplam üretiminden fazlasını üretmekteydiler. O sıralar baskıcı bir kölelik sisteminin hüküm sürdüğü çok zengin bir topraktı Haiti. Bazılarının soylu sınıftan olduğu bir grup beyaz insan vardı Haiti'de ve bu küçük azınlık Haiti nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden siyahi Afrikalıları şiddet ve terör yoluyla kontrol ediyordu. Söz konusu süreç Fransız devrimiyle durdu. Niçin? Çünkü Haiti'de de bir dizi isyan çıkmıştı. Melez kan taşıyan Haitili bir kesim Fransız filozoflarının düşüncelerini öğrenmişti. Hür masonluk içinde yer alıyorlardı. İşte bunlar başarılı biçimde adayı hürriyetine kavuşturmayı başardılar. Orada yerleşmiş ırkçı ve zalim beyaz nüfus ya yok edildi yahut ülkeden dışarı atıldı. Bir bölümü Küba'nın doğusuna kaçmak zorunda kaldı. Tabii ki Fransa'ya gidenler de oldu. Martinik'e kaçanlar arasında ise geleceğin Fransız İmparatorcusu Napolyon'un karısı Joséphine de vardı. Bu adayla ilgili olarak bir takım ilginç noktalar şunlardır. Haiti 1492 senesinde Christophe Colomb tarafından keşfedildi ve İspanyol adası olarak isimlendirildi. Peki Amerika kıtasının 200 yıl öncesinde en zengin ülkesi olan Haiti nasıl oldu da şimdinin en fakir kıta ülkesi oldu? Bu cennet ülkenin yani İspanyol adasının sakinleri çok büyük bir nüfus halindeki yerlilerdi. İspanyolların ayak bastığı sırada yaklaşık 500 bin olan bu yerli nüfus İspanyollar tarafından tek kelimeyle yok edildi. Geriye bir avuç yerli kaldı yalnızca. Bu yerliler savaşçı insanlar değildi. Gelen İspanyolları da güler yüzle karşılamışlardı üstelik. Kendilerini bir dereceye kadar savundular ancak bağ bahçe işlerine yönelmiş pasifik insanları olarak barışçı bir yapıları vardı, başa çıkamadılar İspanyollarla. Böylece ortadan kaldırıldılar. Köleliğin müesseseleştirildiği bu ada çok başarılı bir plantasyon ziraat sömürgesi oldu. Şu oldu, bu oldu ve nihayet adanın sakinleri hem İspanyollara hem Fransızlara hem de İngilizlere karşı savaşarak 1804'te diğer tüm Amerika kıtası ülkelerinden bile önce bağımsızlıklarını kazandılar. Fransız devriminin cumhuriyetçi prensiplerine dayalı olarak kendi devletlerini kurdular orada. Bağımsızlıktan hemen önce Haiti'ye cumhuriyetçi bir general komandasındaki Fransız ordusu bir sefer düzenlemiş ama kaybetmişlerdi. Bu savaşlarda binlerce ama binlerce Haitili öldürüldü fakat çok büyük bir bedel ödeyerek de olsa bağımsızlıklarını kazandılar. Tüm bunları anlatmamın sebebi bu ülke ne oldu da bugünkü durumuna düştü, bunun anlaşılmasına yardımcı olmak sadece. Beyaz sömürgeciler kovulduktan sonra Fransız eğitiminden geçmiş hür mason, birçoğu melez, Hristiyan Katolik tesirinin belirgin olduğu bir elit iktidarı devraldı. Ülke nüfusunun çoğunluğu ise neredeyse %100 Afrikalıydı. Senegal ve Gine gibi bölgelerden gelmiş, Müslüman veya Hristiyan olmayıp kendi hususi animist dinleri bulunan, şimdi voodoo dediğimiz inançlara sahip insanlardı. Hristiyanlık örtüsü altında Haiti'de temel olan voodoo denilen bu inanıştır ve modernizm karşıtı ama bu kez kötü anlamda bir tesir arz etmiştir. Her neyse işte bu kurucu melez elit ve zenci kölelerden ibaret halk, o dönem tüm Avrupa ordularını yenen muzaffer Fransız ordusunu feci bir mağlubiyete uğratmıştır. İşin tuhafı Fransız devriminin hürriyet ve eşitlik gibi prensipleri bu zencilerin, bu devrimcilerin de prensipleriydi ve o dönemin hür masonları da bu prensipleri temsil ediyordu. Bugünkü anlamda değil tabii. Artık boş sloganlara döndü bunlar. O dönem daha farklıydı. Üstelik bu prensipleri de o prensiplerin geldiği ülkenin sömürgecilerine, lafta devrimcilerine, köleliğin zihni mirasçılarına karşı savaşarak savundular. Fransa'da köleliğin kaldırılışında, hatta belki tüm dünyada köleliğin kaldırılışında Haitililerin büyük tesiri olmuştur. Fransız devriminin kahramanlarından meşhur General Dumas'ın annesi bile bir köledir mesela. Afrikalı bir köle. Sadece kendi kurtuluşları için savaşmak bir yana, mesela Venezuela'nın sömürgecilerden bağımsızlığını kazanmasında da gönüllü asker filosu göndererek yardımcı olmuştur Haitililer. Bu yüzden Haitililer Venezuela tarihinde birer kahraman olarak öğretilir. Ne var ki bu Haitili elit zümre sadece bağımsızlık kazanmakla kalmayıp hem askeri hem iktisadi hem de fikri olarak güçlü ve öncü bu seçkin kadro zamanının büyük emperyalist güçlerine karşı kafa tutmuş bu insanlar cehalet kanserine, voodoo dediğim o animist kansere yenik düştüler. Bir dönem sonra bu kadro idareden çekildi, ülkedeki sayısız cahil ve kendi çıkarını düşünen kabile liderinin siyasi hesapları iktidarı tayin eder oldu. Bölündüler. Okur yazar olmayan cahil toplumun farklı Afrikalı kabilelerden, dinlerden kaynaklanan tesirleri devlet mekanizmasını kuşattı. Böylece büyük ideallere sahip olan o elit parçalandı, büyük, zengin, güçlü, dünyaya açık, söz sahibi, komşuları tarafından saygı duyulan, Hürriyet ışığını takip edebilecek bir örnek halinde yükseltilmiş bu ülke, kendini dünyaya ve bu büyük ideallere kapattı, içine kapandı, maalesef her şey daha da kötüye gitti ve bugünlere gelindi. Ne yaptıklarını, neler olup bittiğini kendileri de bilmiyordu maalesef. Sonunda 1. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Haiti'ye müdahale etmeye karar verdi. Vahşice işgal edildi ülke. Artık bundan sonra Haiti tüm devlet yapısıyla ABD tesiri altına girecektir. Şimdi böyle büyük bir trajedinin ardından ABD'nin askeri yardımına gelelim. Başkan Chavez bunun Haitililerin acılarından istifade eden emperyalist bir hamle olduğunu söyledi. Acaba propaganda mı yapıyor yoksa hakikaten öyle mi? Elbette ABD çok büyük, güçlü ve üstelik komşu bir ülke olarak bu kadar büyük bir faciadan sonra askeri olmayan sadece polis gücü bulunan Amerikan uydusu bir ülkenin yardımına koşacaktı. Bu normaldir çünkü kaldırılması gereken korkunç büyüklükte bir enkaz, yeniden tesis edilmesi gereken bir düzen, acilen sağlanması gereken bir asayiş, tıbbi yardım, yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçlar vardır. Tüm bunları yapabilecek teşkilatın ordu olmasında anormal bir durum yoktur. Ancak ne var ki ABD buraya asayiş sağlayıcı askeri polisleri, ordu mühendislerini, ordu özel sağlık birimlerini göndermek yerine seçkin muharip birliklerini gönderdi ki bunlar düşman kuvvetlere karşı savaş, eğitim ve tecrübesine sahip olan öncü müdahale birlikleridir. Bunlar büyük ve güçlü ordulara karşı koymak için eğitilmiş birliklerdir. Oysa Haiti'de düşman falan yok, gerilla da yok, sadece yardıma muhtaç bir halk var. Şu halde buradaki amaç bellidir. Bu facia akabinde halkın yeniden kendi bağımsızlığı, haysiyeti ve hürriyeti için muhtemel bir ayağa kalkışını engellemek ve bastırmak. Yoksa mesele onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak falan değildir. Öyle olsaydı mesela Fransızların gönderdiği yardımlar ve ekiplerin ülkeye girişini daha havaalanında engellemezlerdi. Bunun yanı sıra ABD'nin Porto Rico gibi kendi parçası olan yakın bir bölge varken kalkıp Müslüman direnişçilerin esir edildiği Guantanamo körfezindeki askeri üslere yaralı Haitililere nakletmesi son derece manidardır. Burada Küba'ya, Venezuela'ya ve diğer tüm Amerika kıtası ülkelerine verilen bir gözdağı ve müdahale platformu temini hazırlığı vardır. Maalesef Afrikalı Amerikalı Obama, yüz binlerce çaresiz insanın kaybı ve acısı üzerinden emperyalist bir hamle yapmıştır. Ortada trajikomik bir oyun vardır oynanan. Obama değiştirmek şöyle dursun, çöküş sürecindeki stratejik Amerikan emperyalizmini iyi bir imaj ve akıllıca metodlarla sürdürmekten başka bir şey yapmamaktadır. Evet, Chavez maalesef haklıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 23 Ocak 2010. Kolombiya'nın yeni devlet başkanı ve FARC. Bugün Kolombiya'dan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turda yapıldı ve eski devlet başkanı Álvaro Uribe döneminde savunma bakanı olarak görev yapmış Juan Manuel Santos yeni devlet başkanı olarak seçildi. Juan Manuel Santos başkent Bogota'da yerleşik, o İspanyol orijinli, beyaz köklü, nüfuzlu ve sağ görüşlü Santos ailesine, daha doğrusu oligarşik ailesine mensup bir kişidir. Aile büyüklerinden Eduardo Santos da 1930'ların sonunda 1938-1942 devlet başkanlığı yapmış. Ayrıca Kolombiya'nın o dönemdeki en önemli gazetesi El Tiempo'yu, ki tutucu bir gazeteydi, kurmuştur. Şimdi yeni seçilen bu başkanın kadim aile geleneklerinden zaman zaman sapmış bir özelliği de var ki bu da onun esen rüzgarlara göre değişken bir siyasi tavır almış olmasıdır. Bir zaman sağcı, bir zaman solcu, sonra yine sağcı olmasıdır. Neticede hiç değişmemiş olan gerçek, yozlaşmış bir yapının faal bir unsuru olduğudur. Kaldı ki Savunma Bakanlığı döneminde Ekvador'a Kolombiya ve Amerikan ordusunun yaptığı bir hava saldırısında FARC, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Dış İlişkiler Danışmanı ve siyasi sözcüsü kumandan Raul Reyes'in katledilmesinde de doğrudan sorumluluğu olan bir kişidir. Bir haydut artık devlet başkanı olmuştur kısacası. Kolombiya'nın şahsım açısından bir başka hususiyeti daha mevcut. Bilvesili arz edeyim. Büyük babam yani annemin babası Kolombiya dahilindeki sınır bölgesindendir. Bu yüzden gençliğimde ailemle her sene Kolombiya'ya gider, ucuz da olduğu için orada alışveriş falan yapardık. Tanıdığım son derece cesur ve ciddi Kolombiyalı yoldaşlarım da vardı. Zaten 1960'ların başında Venezuela'nın doğusuna gönüllü olarak savaşmaya gelen Kolombiyalı komünist gerillalar o kadar cesurdu ki inanamazsınız. Biz Venezuelalı komünistlerin hemen hepsi kolejliydi. Oysa bunlar aslen köylü olmalarına rağmen bizden çok daha iyiydiler ve ideolojik formasyon bakımından da tam bir komünisttiler. Ebeveynleri ve onların da ebeveynleri yine gerillaydı ve bir aile geleneği olarak devraldıkları bu ideolojik yapı, onların tümünün Marksist klasikler üzerinde belli seviyede kültürel formasyona sahip olmalarına imkan vermişti. O kadar disiplinli ve teşkilatlıydılar ki biz Venezuelalı komünistlerde bu özellikler yoktu. Her neyse, Kolombiya'da devrimci mücadele sürecek. Devleti ele geçirmiş bu narko teröristler, bu Amerikan kuklaları yenilecektir. Türkiye'de de kitlelerin desteğiyle K. Mirzabeyoğlu'nun iktidara gelişini inşallah tüm dünya gibi bizim de göreceğimiz günler gelecektir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Haziran 2010. Küba devriminin efsanevi kumandanı Almeida'nın ardından. Bugün benim için, tüm dünya devrimcileri için değerli bir insanın vefatı dolayısıyla konuşmak istiyorum. Küba'nın başkenti Havana'dan aldığım son haber, Küba devriminin öncülerinden devrim kumandanı unvanını taşıyan Juan Almeida'nın hayatını kaybettiğidir. Juan Almeida kimdir? Kendisini tüm dünya devrimcilerine bir örnek olarak takdim etmek isterdim. Fidel Castro'nun etrafındaki insanların çoğu beyaz olmasına rağmen o bir siyahiydi. Castro'nun 1953'te organize ettiği ve devrimin başlangıcı addedilen Moncada Kışlası baskısına katılan gerillalardan biriydi o. Baskın Küba, Santiago'daki Ordu Kışlası'na yönelik olarak 26 Temmuz 1953'te gerçekleştirildi. Bu baskın o kadar tarihi bir ehemmiyet taşır ki, Küba'daki devrim mücadelesi 26 Temmuz hareketi olarak halkın zihnine yerleşir, bir teşkilat ismi olarak da böylece şöhret kazanır. Almeida bu baskından sonra yakalanıp tutuklanır, poliste işkenceli sorgulardan geçer ve hapse mahkum edilir. Bilahare siyasi mahkumlar için çıkartılan bir raftan arkadaşlarıyla birlikte yararlanıp yurt dışına Meksika'ya sürgün edilir. Batista rejimini devirmek üzere Meksika'da toplanan öncü devrim kadrosu Fidel Castro, Che Guevara ve diğerleri Granma isimli bir tekneyle Meksika'dan hareket edip Küba'ya doğru yola çıktıklarında aralarında Juan Almeida da vardır. Ne var ki bazı hainler böyle bir geminin Küba'ya geleceğini Batista ordusuna önceden ihbar etmişlerdir. Ordu kuvvetleri onları beklemektedir zaten ve çıkan çatışmalarda birçok yoldaşlarını kaybederler. Her şeye rağmen Fidel Castro kumandasında bu çatışmalardan sağ çıkanlar Sierra Maestra dağlarına varır ve devrim buradan dalga dalga tüm Küba'ya yayılır. Devrim yürüyüşü nihayet Ocak 1959'da başkent Havana'da alınarak zafere ulaşır. Küba müziği Amerika kıtasında icra edilen en güzel müziklerdendir. Kübalı bestecilerin büyüklüğü de tartışılmazdır. İşte Juan Almeida bu siyahi adam aynı zamanda tüm Küba'nın şarkılarını sevip dinlediği bir bestecidir ki polis kendisini gözaltına aldığında karşısındaki mütevazi siyahinin meşhur besteci ve Fidel'in kumandanı Almeida olduğunu asla ve asla hatırından bile geçirmemiştir. Küba devriminin en mütevazı, en dürüst, en fedakar örneklerinden biri, öncülerinden biri olarak kendisini sadece Kübalılar değil, bence tüm dünya devrimcileri işte bu örnek şahsiyeti bakımından selamlamalıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 12 Eylül 2009. 20. ayrımın sonu sayfa 252.